Merhaba, ben Mesut Çevik. Yeni bir deneyim videosuyla birlikteyiz. Bu videoda sizlere uzun zamandır kullandığım HP MV13 Ultrabook'la ilgili deneyimlerimi aktaracağım. Yanımdaki modeli mağazaya gidip almak isterseniz eğer HP MV13 Late 2017 GeForce MX150 GPU'lu model olarak söylemeniz gerekiyor. Çünkü HP MV13'lerde bir 2017 başında çıkanlar, 2017 sonunda çıkanlar ve GeForce MX150 GPU'ya sahip olup olmayanlar gibi ayrımlar mevcut. MX150 GPU'lu modeller en üst seriyi temsil ediyorlar. Çünkü bu harici GPU sayesinde bu dizüstü bilgisayarda oyun da oynayabiliyorsunuz. Ultrabook'larda oyun pek alışık olmadığımız bir konuydu. Nvidia'nın bu sene 1000 serisi ekran kartlarıyla birçok alışık olmadığımız şeyle karşılaştık dizüstü bilgisayarlarda. Neydi bunlar? İnce dizüstü bilgisayarlarda GTX 1080 gibi çok kaslı GPU'ları kullanıp en yüksek detay seviyesinde oyun oynayabildik. Ve işte MX150 gibi GPU'larla da bu GPU aslında 1030'un, masa üstündeki 1030'un Ultrabook versiyonu gibi de düşünülebilir. Zaten performans değerlerinde ayrıca bakacağız bunlara. Ultrabook'larda da artık oyun oynayabilir hale geldik. Gerçekten Nvidia'nın 1000 serisi oyun severler için büyük bir hediye oldu. İşte bu Ultrabook'taki MX150 ile de Grand Theft Auto 5, PUBG, MOBA gibi oyunları açıp kabul edilebilir grafik değerlerinde akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Zaten videonun sonuna doğru bu GPU ile oynadığımız oyunlardaki değerleri de sizlere net bir şekilde göstereceğim. Şimdi dilerseniz deneyimlerimi ilk olarak kasa ve tasarımla başlayalım. HP MV13'ün aslında etkileyici bir tasarımı mevcut. Baktığınızda genel hatlarıyla kaliteli bir ultrabook hissiyatını veriyor. Metal gövdesi elinizde aldığınızda sağlamlık hissi veriyor. Bu metal gövdede sağlamlık hissini törpüleyen tek bir şey var. Nedir bu? Klavyede yazı yazmaya başladığınızda tuşlara basarken çok hafifçe bile bassanız kasanın aşağı doğru esnediğini görüyorsunuz. Bu bazı kullanıcılar tarafından çok negatif olarak söyleniyor ve algılanıyor. Ben de bunu belirtmek istedim. Benim için çok büyük bir sorun yaratmadı. Ama klavyeye bastığınızda kasanın aşağı doğru böyle yaylandığını görüyorsunuz. Genel tasarımda bir esneklik sağlanmış. Kasanın daha iyi hava alabilmesi için bir teknik detaya gidilmiş. Nedir bu? Ekranı açtığınızda kasanın altına doğru ekranın ufak bir parçası giriyor ve kasayı hafiften havalandırıyor. Şöyle yukarı doğru dikiyor arkasını. Bu sayede de bu ultrabook'un en azından düz bir zemine, sert bir zemine koyduğunuzda daha fazla hava akışı sağlayabilmesi, daha serin çalışabilmesi sağlanmış. Gerçekten ince bir detay. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Zaten ekran arkaya doğru itiyorsanız ekranın arkasındaki o metal kısım kasanın altına doğru giriyor ve kasayı biraz havaya kaldırarak daha iyi bir hava akışı sağlıyor. Çizilmiyor, yani kasanın arkasındaki bu metal kısım çizilmiyor çünkü arkasına da böyle plastik silikon ayaklar konmuş. Bu ayaklar direkt olarak masayla zeminle temas kuruyor. Hiçbir tehlike yaratmadan, hiçbir sıkıntıya sebep olmadan direkt olarak kasanın birazcık yerden havalanması sağlanıyor. Benim hoşuma giden detaylardan bir tanesi oldu. Tabii ki bu detay niye engellemiş? Bu kısım metal olduğu için ekranı tamamen yatıramıyorsunuz ama yatma seviyesine baktığımızda yeterli düzeyde, kabul edilebilir bir düzeyde ekranında yattığını görüyoruz. Ekranımız Full HD çözünürlükte ve dokunmatik değil. Bunun 4K çözünürlükte dokunmatik ekranlı versiyonları da mevcut. Ama elimizdeki model Full HD çözünürlüğe ve dokunmatik olmayan bir panele sahip. Genel olarak renk gösterim kalitesi ve açıları kabul edilebilir düzeyde. Ne mükemmel diyebiliyorum açıkçası ekran için ne de kötü diyebiliyorum. Kullanırken bana zorluk yaratmadı. Bütün işimi çok rahat bir şekilde görebildim. Full HD olması ise aslında Windows kullanıcılar için yine bu tip 13 inç bir ekranda bir nimet. Çünkü Windows 10'da dahi henüz daha uygulamalar tam olarak ölçeklenemiyorlar bu 4K ekranlara. Kimi şeyleri çok küçük okuyabiliyorsunuz, kimi şeyler kocaman oluyorlar. Full HD bir ekranda çalışırsanız 13 inçte göreceksiniz ki bu boyutlar için gerçekten ideal çözünürlüklerden bir tanesi. MX150 GPU tarafından konuşacak olursak eğer, MX150 de zaten kendisi Full HD oyun oynatmaya çok yeterli bir GPU değil. Daha çok 720p'de kendinizi oyun oynarken bulacaksınız. MOBA'ları Full HD oynayabilirsiniz. İşlemcisine gelecek olursak 7500U ile beraber geliyor Core i7. Çiğ çekirdek 4 dizlekli bir işlemci. Ben 4K videoda işledim bu dizüstü bilgisayarda. Açıkça bana sorarsanız eğer çoklu ortam işleriniz, oyun oynarken MX150 ile uyumlu çalışabilmesi, internet işleri, ofis işleri fazlasıyla yeterli bir işlemci. 8 GB bir belleğe sahip. 8 GB bellek Windows'ta sorun çıkartmıyor. Yani ofis, internet uygulamalarında sorun çıkartmıyor ama işte iş oyuna geldiğinde burada SSD kurtarıcınız oluyor. Pek de oyunlarda o performans sıkıntısını görmüyorsunuz. Oyundan çıktığınız anda her şey hızlı bir şekilde yükleniyor. Bendeki modelde 240 GB'lık bir SSD var içerisinde ve oldukça da hızlı çalışıyor. Hız sıkıntısı yaşamadım. Sadece depolama alanı biraz daha büyük olabilirdi. Hani depolama alanını nasıl arttırabilirsiniz ekstra olarak? Tabii ki USB'den minik USB bellek kartları var, flash bellekler var. Bunları kullanarak arttırabilirsiniz. Bir de cihaz üstünde bir micro SD kart okuyucu var. Bu micro SD kart okuyucuyla da yine yüksek kapasiteli hızlı bir micro SD kart kullanarak bu dizüstü bilgisayara ek hafıza genişletme seçeneğini elde etmeniz mümkün hale geliyor. SD kart okuyucu hakkında konuşmak gerekirse eğer birçok kamera, benim şu anda sizlere bu videoyu kaydederken kullandığım kamera gibi, hala daha büyük SD kartlar kullanıyor. Bu yüzden bu cihazda micro SD kart slotuna sahip olunması pek de avantaja dönüştüremeyeceğiniz konulardan bir tanesi. Ancak işte depolama alanı yetmezse oraya ekstra depolama alanı olarak kullanabilirsiniz. Bunun haricinde ben pek de fayda elde edeceğinizi düşünmüyorum bu konuda. Bank & Olufsen'le beraber işbirliğine gidilerek geliştirilmiş olan bir ses sistemine sahip. Kullanırken ses konusunda bir problem yaşamıyorsunuz. Şimdi ben bugüne kadar deneyimlediğim dizüstü bilgisayarlar içinde küçük olup ses kalitesi yüksek olan makineler hep Apple tarafında gördüğümüz makinelerdi. Şimdi PC tarafında Windows makinelerde de üreticilerin özel iş birliktelikleriyle aslında ses kalitesine ayrıca bir yöneldiklerini görüyoruz. Böylesi küçük bir kasla gerçekten sizi etkileyecek yüksek seviyede bassları bile kimi zaman duyabildiğiniz iyi bir ses sistemiyle geliyor bu Ultrabook. Ses konusunda ben sizi yarı yolda bırakacağını düşünmüyorum. Şarjını oldukça küçük bir adaptörle sağlıyor. Adaptörünü taşımak da kolay ama adaptörün kendine özel girişi var. Alışılageldik şekilde tip C port üzerinden bir şarj gerçekleştirmiyorsunuz. Üzerinde hem USB 0 portlarına sahip hem de tip C portlarına sahip. Açıkçası bir ultrabook olarak bağlanabilirlik konusunda problemsiz bir ultrabook diyebilirim bu dizüstü bilgisayar için. Gerekli olan portlar sunulmuş, dönüştürücü ihtiyacınız olmadan da birçok bileşeni bu dizüstü bilgisayara bağlayıp rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ben yurt dışına çıktığımda bazen otel odamdan canlı yayınlar gerçekleştiriyorum. İşte mikrofon bağlıyorum. Ekstra bağlamam gereken bazen ışıklar ve kameralar olabiliyor. Bu konuda hiç problem yaşamadım. Mikrofonumu, kameramı bağladım. Tip C portundan bağlanan bir hızlı bir Samsung SSD'ye sahibim. Bu tarafta da bunu bağlayıp çok rahat bir şekilde bu dizüstüyü kullanabildim. Bu konuda sizin de problem yaşayacağınızı düşünmüyorum açıkçası. Dizüstü bilgisayarın touchpad'i de oldukça büyük yapılmış. Touchpad'i kullanmak isterseniz rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ben tabii ki yurt dışı gezilerimde bir Bluetooth fareye sahibim. Bu sayede hem port işgal etmiyor farem hem de daha rahat kullanabiliyorum. Alışık olduğumuz bir kumanda. Ama dizinizin üstünde kullanacağınız, mesela havalimanında açtınız, e-postanızı kontrol edeceksiniz, bir şeyler oluşturacaksınız, yazacaksınız, dokümanlar üstüne çalışacaksınız. Bu touchpad de bence size fazlasıyla yeterli olacaktır. Touchpad'in hemen sol üst köşesine bir tane parmak izi okuyucu yerleştirilmiş. Bu gizli parmak izi okuyucu sadece logout olduğunuzda belirgin hale geliyor. Etrafında ışıklar yanıyor ve parmağınızı bu bölgeye dokundurarak çok hızlı bir şekilde login olabiliyorsunuz. Hesabınız karşınıza geliyor, şifre girme derdinden kurtuluyorsunuz. Hızlı ve pratik bir çözüm olmuş. Bu dizüstü bilgisayarda geliştirilseydi hangisi daha iyi olurdu? Hani nesini geliştirilmesini isterdin derseniz eğer, bana sorarsanız 8 değil de 16 GB bellekle gelseydi herhangi bir şekilde eksiğinden söz edemeyeceğimiz bir makine olurdu. Bir de klavyenin altında bir aydınlatması mevcut ama bu aydınlatmanın seviyesini ayarlayamıyorsunuz. Yani aydınlatma seviyesi sadece kapalı ve açık olarak ayarlanmış. Bu problem yaratır mı? Hani çok büyük bir problem olmasa da bazen şey istiyorsunuz, hani böyle gözle görülür görülmez bir seviyede yansın, bir de enerji tasarrufu sağlasın istiyorsunuz. Bu konuda sadece iki tane seçeneğimiz var. Alttan aydınlatma var veya yok. Bu konuda bir geliştirmeye gidilebilirdi. Birçok insan klavyesinde yazı yazarken ki performansına merak ediyor. Hani rahat tıklayabildim mi tuşları diye. Bence tuşların dizilimi ve boyutları oldukça yeterli. Türkçe karakterlerin boyutlarında herhangi bir küçüklük yok. Bildiğiniz güzel. Tam Türkçe bir klavyeye sahibiz. Çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Doğal olarak bir ultrabook'tan bahsediyoruz. Numarik tuş takımımız yok. Numarik tuş takımını da eğer çok ihtiyaç duyuyorsanız çantanızı USB olarak harici alıp kullanabilirsiniz tabii ki. Böyle bir seçeneğiniz de mevcut. Şimdi oyunlar dedik, 4K video işliyoruz dedik. Diyeceksiniz ki ısınmıyor mu? Ultrabook'ların hepsi ısınıyor arkadaşlar. Hiçbirinde mükemmel bir soğutma yok. Bu Ultrabook'ta da çok yüke bindiğinizde fan sesini duymaya başlıyorsunuz. Aynı zamanda da işlemci ve GPU aynı anda yük altındaysa ikisinin de belli bir süreden sonra ısı değerlerini açtıklarını ve hızlarını düşürdüklerini görüyorsunuz. Özellikle PUBG gibi çok yüksek işlemci ve GPU'ya yüklenen oyunlarda oyun ilk başta çok hızlı başlıyor. Sol üst köşede bu arada GPU hızını görebilirsiniz mesela, işlemci hızını da görebilirsiniz. Daha sonrasında GPU'nun yavaş yavaş hız düşürmeye başladığını görüyorsunuz. Çünkü fan ve soğutma bu kadar uzun süre yük altında çalışmak için tasarlanmamış. Bu dizüstü bilgisayarda çok profesyonel işler yapacağınız, sürekli oyun oynayacağınız düşünülmemiş. İşte soğutma çok çok yeterli seviyede değil küçük kasa için. Ne yapıyor? Hız düşürmeye başlıyor. Hız düşürüyor, ne oluyor diyeceksiniz. Yani GPU'nun hızı düşüyor, ne oluyor? Doğal olarak ne oluyor? Oyunda da hızınız düşüyor. Yani mesela 45 kare saniye ortalamayla başladığınız oyun, oyuna devam ettikçe daha da aşağılara gelebiliyor. Böyle ufak takılmalar, hıçkırmalar görebiliyorsunuz oyunun içinde. Bu hani profesyonel oyuncuların çok kabul edebileceği şeyler değil, net söyleyeyim. Ama zaten bu makine de profesyonel oyuncular için dizayn edilmiş bir makine değil. Bunu da unutmayalım yani. Bir ultrabook'umuz var ve biz oyun oynamak istiyoruz. Oyun makinesi olmayan bir cihazda. Doğal olarak bunları kabul edebilir birçok kişi. Açıkçası ben kabul ederek bunları deneyimledim. 4K video işlerken mesela Premiere altında çalışırken harici GPU'ya sahip olmanız burada avantaj. Hem gerçek zamanlı izlerken videolarınızı hem de daha sonrasında işlerken GPU'dan yararlandığı için bu uygulama ekstra bir hız kazanıyorsunuz. Yani bir ultrabook'la yurt dışı seyahatine çıkıp 4K videolarımı sıkıntısız işleyebiliyor olmak zaten benim için fazlasıyla yeterliyken bir de üstüne oyun açabilmek gerçekten çok büyük bir avantaj oluyor. Burada bunun altını çizeyim. Mesela PUBG'yi 720p çözünürlükte en düşük grafik detaylarında yine akıcı bir şekilde oynayabilirken Grand Theft Auto'ya geldiğimizde çözünürlüğü yükseltebiliyoruz. İşte 1680'e 900 piksele geliyor ve grafik detay seviyesi de oldukça yüksek oluyor. Bana sorarsanız Grand Theft Auto 5 ya optimizasyon konusunda kendini aşmış bir oyun artık. Herhangi bir performans sıkıntısı kalmadı. Ya da MX150 yani GeForce MX150 desek daha doğru olur, daha anlaşılır olur. Bu GPU gerçekten çok çok etkili. Grand Theft Auto 5'i de bir ultrabook'ta artık oynayabiliyorsunuz. Aynı şey Grand Theft Auto 5'te de oluyor PUBG'de olan. Oyunu çok uzun süre oynarsanız o hıçkırmaları görüyorsunuz. Böyle anlık takılmalar oluyor böyle. İşte GPU ısındıkça yavaş yavaş oyunun gördüğünüz kare saniye oranları düşüyor. Ama günün sonunda oynuyor musunuz? Oynuyorsunuz. Pi süresi olarak soranlar olacaktır. Yani pi süresi nasıl? Şimdi oyun oynarken bir kez adaptör bağlı olacak. Onu söyleyeyim. Tam performansla çalışsın istiyorsanız. Eğer ofis, internette gezinme, çoklu ortam, görüntüleme gibi işler yaparsanız da 5 saatin üstünde, 5 saat ve 10 saat arasında bir pil ömrü sunuyor sizlere. Benim için fazlasıyla yeterliydi. Günlük işlerimde uzun süre şarj etmeden bu dizüstü bilgisayarı kullanabildim. Açık söylemek gerekirse HP NV13 benim sevdiğim bir ultrabook oldu. Genel deneyimim çok çok olumlu, pozitif yönde. Düşürdüm de bu dizüstü bilgisayarı. Bilmiyorum yakın detay çekimlerde fark ettiniz mi? Çok sert bir şekilde masadan sert zemine yere düştü. Düşerken de duvara vurdu. Yani nasıl bunu becerdin demeyin. O uzun hikaye. Ama çok ufak sıyrıklarla kurtulabildi. Ufak birkaç yeri yamularak. Çalışmasında herhangi bir şekilde teknik olarak bir arızalanmasını falan görmedim. Bana sorarsanız sağlamlık konusunda benim için sınıfı geçtiğini söyleyebilirim. Ben çünkü ekranı falan kırılmıştır diye düşündüm. O düşüş esnasında ekrana çıktı. Çok şükür ki şu anda video çekecek şekilde düzgün, sağlam görüntüsüyle, kozmetik açıdan çok dağılmamış bir dizüstüyle karşınıza çıkabiliyorum. Benim için önemli testlerden bir tanesi oldu. Normalde bu testi biz yapmıyoruz yani. Bir dizüstü bilgisayarı yere atıp da aman parçalandı mı, kırıldı mı diye bir bakmıyoruz. Ama bunu da yapmış olduk. İstemeyerek de olsa böyle bir test de gerçekleştirmiş olduk. Tabii ki şimdi bu biraz da işin esprisi. Düşme testlerinde hiçbir şeyin garantisi yok. Yani ben de düştü, kırılmadı, işte atlattı diyorum ya, belki siz de çok ufacık çantanın içindeyken bir yere koyacaksınız, çıt diye gidecek. Bunun garantisini kimse veremez. Ama en azından ben başından geçen bir hikayeyi de sizlere aktarmak istedim. Ultrabook diyoruz. Ultrabook'ların fiyatları tabii ki yüksek. Özellikle içine MX150 gibi bir GPU koyduğunuzda biraz daha yükseliyor. Ama HP NV13 benim için hala anılabilir seviyedeki ultrabook'lardan bir tanesi. Ve işiniz, işte videomu işliyorum, çok yük taşımak istemiyorum. Tamam hani videomu işliyorum derken tabii ki ışık hızında da işlemiyor. Ama vloglarınızı, bizim gibi inceleme videolarınızı çok rahat işleyebileceğiniz makine, bana bunlar yeter. Arada böyle oyun açıp oynarsam da öpüp başıma koyarım diyorsanız HP NV13 mutlaka gözünde bulundurmanız gereken ultrabooklardan bir tanesi. Malzeme kalitesi, ses kalitesi, ekranı ve performansıyla farklı bir yere sahip. Bu videoda sizlere hızlıca aslında HP NV13 ile ilgili deneyimlerimi aktarmak istedim. Oyun oynanabilen bir ultrabook benim için ilgi çekici oldu gerçekten de. Kullanması da çok keyifli oldu. Bu videodan sonra da paketleyip geri göndereceğim üzülerek. Umarım MX150 gibi güçlü GPU'lara sahip olan ultrabookların daha da fazla yaygınlaştığını, çoğaldığını, el avuca gelir fiyatlara ulaştığını görürüz. Son dönemde işte dolar da yükseliyor ister istemez ülkemizde. Her şeyin alınabilitesi düşüyor ama işte teknolojide gelişmeye devam ediyor. Bir şekilde insanlara almak isteyecekleri güzel ürünleri piyasaya sürüyor insan firmalar. Bu videoda sizlere elimden geldiğince alım kararınızda yardımcı olabilecek bilgiler vermeye çalıştım. Eğer bu dizüstü bilgisayarı kullanıyorsanız siz de lütfen deneyimlerinizi paylaşın. Sorun yaşadınız mı? Nesini sevdiniz? Nesini sevmediniz? Tabii ki sizler bir kullanıcı olarak benimkinden daha farklı senaryolarda test etme şansı elde etmiş olabilirsiniz. Gerçekten yorumlarınız çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.